Ayrım 11.
Mantık da hayal gücü de bize çözümün adını vermekte, bütünleşmenin talepleriyle milliyetlerin taleplerinin nerede birleştirilebileceğini söylemekte, federalizm demektedir. Umarım ki federalist temanın yeniden değerlendirildiğine tanık olur, bunun aynı derecede gerçek üç gücün arasında bir uzlaşma demek olduğunu anlarız. Bu güçler de bölgeden hareketle ulusun içinden geçilerek ulaşılacak olan dünyadır. Bu amaca yönelik olarak Kuzey Amerika'nın Hamilton, Madison ve Jay tarafından yazılmış olan Federalist Belgeler kitabından milyonlarcasının herkese dağıtılması gerekir. Kitap 200 yıllık olmakla birlikte yeni dünya düzeninin işlerlik kazanması sırrını içinde saklıyor olabilir. Kitapta derlenmiş 85 denemenin uygulanabilme olanağı evrensel olmamakla birlikte yalnız 1787'nin koşullarıyla sınırlı da değildir. Madison insanlığın ayrılıkçı eğilimlerini ele almıştır. Bu eğilimin nedenlerini kökten yok etmenin zor olduğunu çok iyi anlayan biri olarak etkilerini kontrol altında tutmayı önermiştir. Nasıl mı? Paradoks gibi görünen bir yolla, güçlü bir ulusal hükümet ama dengelerin kuvvetler ayrılığını ve federal güç dağılımının kontrolü altında. Önce hükümete yönetilenleri kontrol edebilecek gücü vereceksiniz. Ondan sonra da onu kendi kendini kontrol etmeye mecbur edeceksiniz. Federalist belgeler sayesinde İngiliz yeni dünyasının 13 küçük sömürgesi büyük bir çağdaş millet haline gelmiştir. ABD, Kanada ve Meksika günümüzde Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesini kurarken, insan ABD'nin güneyinde kalan İbero-Amerikan Cumhuriyetlerinin kaderinin ne olacağını merak ediyor. Bunlar Balkanlarda, Orta ve Doğu Avrupa'da gördüğümüz sorunlara benzer sorunlar çıkarıyorlar mı? Bu arada İrlanda'yı, Bask ülkesini, Bretonları ve Kübek'i de unutmayalım. Dünyadaki değişim Latin Amerika'yı helezon gibi tırmanan bir krizin içinde yakalamıştır. Bu kriz siyasal, sosyal ve ekonomiktir. Kaynaklar azdır. Eski iki kutuplu yapının yerine geçmekte olan yeni çok kutuplu düzenin içinde aktif olarak yerimizi almamıza yetmemektedir. Ama bugünkü krizimiz bir şeyin farkına varmamızı sağlamıştır. Siyasal ve ekonomik başarısızlıklarımız arasında dimdik ayakta kalan bir şey vardır. Bu bizim kültürel sürekliliğimiz, 500 yıllık geçmişimiz boyunca yarattığımız çok ırklı ve çoğulcu kültürümüzdür. Bugün Avrupa ve Asya'daki olayların tersine, Latin Amerika'daki kültürel talepler ulusal mantığa da, hatta küresel mantığa da ters düşmemekte onları güçlendirmektedir. Bunlar 1994'teki Chiapas olaylarına, Meksika'nın çoklu etnik yapıya sahip, çok kültürlü bir ülke olduğunu bize hatırlatan o olaylara rağmen yine de doğrudur. Meksika kendini mestizo, yani karma ırklı bir ülke olarak görmek ister ve öyle de görür. Ama bunun böyle olması ülkede 10 milyon Kızılderili bulunduğu, bunların ana dilinin İspanyolca olmadığı, sosyal haksızlıkların yükünü de en çok bunların taşıdığı gerçeğini değiştiremez. Mestizo Meksika'nın Chiapas sonrasında sorunu, bu çok kültürlü ve çoklu etnik yapı gerçeğiyle yüzleşmek, federal kapsam içinde yerli kültürlere daha iyi bir koruma sağlayacak daha sert yasalara yönelmektir. Bu yapılırken Mestizo ana ırmağına daha büyük bir Kızılderili katılımının kapısını kapatmamak ama işi Kızılderili toplumların saptayacağı tempoda yapmak, Meksika'nın tümünde çok daha canlı bir demokrasi uzlaşması ve sosyal adalet ortamı yaratmak şarttır. Eğer Avrasya'da sorun uluslararası bütünleşmeyle etnik talepleri yeni bir federalist rejim içinde uzlaştırmaksa, Latin Amerika'daki sorun da ekonomik büyümeyi sosyal adaletle yine demokratik federalizm içinde uzlaştırmaktır. Bu durum özellikle Chiapas'ta böyledir. Latin Amerika'nın bugünün dünyasında diğer bölgelere göre garip bir avantajı vardır. Bizim ulusal kültürlerimiz her bir milletimizin fiziksel sınırlılıklarıyla üst üste çakışmaktadır. Daha geniş olan kültürel sınırlarımız İberya Yarımadası'nı, İspanya ve Portekiz, kapsayıp o kanalla Avrupa'ya ulaşsa bile, beri yandan iç çeşitliliğimiz Kızılderili ve siyah kültürler içerse de yukarıdaki gerçek yine de değişmez. Önemli olan hiçbir yerel ayrılıkçılığın ulusal birliğimize ya da komşu ülkenin toprak bütünlüğüne bir tehlike oluşturmamasıdır. Bizim kültürümüz özellikle bu kadar çeşitli olduğu için Avrupalı, Kızılderili, siyah, kökten dinciliğe ya da etnik hoşgörüsüzlüğe davetiye çıkarmaz. Venezuelalı yazar Arturo Uslar Pietri'nin dediği gibi Latin Amerika'da bizler katıksız beyazken bile ki beyazlar azınlıktadır yine Kızılderiliyiz ve yine siyahız. Bizim kültürümüz üç unsurun hepsi olmadan anlaşılamaz. Biz mestizoyuz. Tatların, ahlaki ilkelerin, anıların ve aksanların bir karışımıyız. Sırtımızdaki yük derin bir sosyal adaletsizliktir ama ulusal kültürler ulusal sınırlar içinde bulunduğu için bu sorunu yerel politikalarla çözmek bize düşer. İşte bu noktada federalist fikir Latin Amerika için çok uygundur. Geleneksel olarak bizler hep merkezden ve yukarıdan aşağıya doğru yönetilmişiz. Bugün yeni sivil toplumların Meksika'dan Arjantin'e kadar her yerde ortaya çıkışı, yönetimin alttan yukarı ve toplumun dışından merkeze doğru olmasını gerektirmektedir. Her iki hareketi uzlaştırmak Latin Amerika demokrasisinin misyonudur. Madison'un dediği gibi cumhuriyeti genişletmeye uğraşıyoruz. Latin Amerika kendi demokratik varlığını düzenler, ekonomik hayatını reformdan geçirirken uluslararası ilişkilere yapabileceği büyük katkılar vardır. Soğuk Savaş'ın bitişi işbirliğini gerektiren ama müdahaleyi reddeden yeni bir uluslararası bağlam yaratmıştır. Dünyanın başka bölgelerinde diplomatik pazarlık konusunda Latin Amerika kadar tecrübeli bir kesim yoktur ve biz bunu güçlü kuzey komşumuz olan temaslarımıza borçluyuz. Bu bize anlaşmazlıkların barışçı yolla çözümünü, diplomasiyi, uluslararası hukuka ve anlaşmalara uymayı vurgulayan kültürel bir gelenek getirmiştir. Eğer federalist ruh Latin Amerika'da ulusal düzeyde başarıyla yerleşirse, belki de kolektif dış etkilere karşı cumhuriyetlerimizi birleştirme konusunda önemli rol oynayabilir. Kendi kaderini tayin hakkının sınırları. Felipe González. İspanya Başbakanı Felipe González'e tek gerçek Avrupalı denmiştir. NPQ editörü Nathan Gardels kendisiyle 1992 kışında Madrid'deki Moncloa Sarayı'nda bir röportaj yapmıştır. Aşağıda o röportajdan bir alıntı bulacaksınız. NPQ, İnsan hakları eylemcisi ve Andrei Sakharov'un dul eşi Yelena Bonner, her milletin kendi devletine sahip olma hakkı vardır demiştir. Bonner'a göre kendi kaderini tayin etme, self-determinasyon en temel insan hakkıdır. Bu görüşe katılıyor musunuz? González, bir ilkenin ilanı olarak katılıyorum ama daha önce milletler labirenti içinde her halkın ne olduğunu tam olarak tanımlamamız gerekir. Kendi kaderini tayin etme ne kadar ileri gidecektir? Yugoslavya'da kendi sözü Hırvatlar tarafından mı tanımlanacaktır yoksa Hırvatistan içinde yaşayan Sırp azınlık tarafından mı? Kosova'da yaşayan Arnavutlar böyle bir şeye karar verebilirler mi? Kendi kaderini tayin etme yalnız Litvanyalılara mı bırakılır yoksa Litvanya'da yaşayan Ruslara mı sormak gerek? Ya da Litvanya'da yaşayan Polonyalılara mı sorulacak? Nedir kendi kaderini tayin etmenin sınırı? Biz çizgiyi nereye çizeceğiz? Hatırdan uzak tutulmayacak bir şey de self-determinasyon isteyen bütün bu insanların aynı zamanda başkalarıyla birlikte daha büyük bir şeyin parçası olmayı da istemeleri. Komşumla çok geniş azınlıkları paylaştığımız halde komşumdan ayrılmak istiyorum ki komşumun komşusuyla birleşebileyim. İşte mantık bu. Eğer bu konuyu son noktasına taşırsak her azınlığın oturduğu bölgede kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu söylememiz gerekir. İşte bu nedenlerle ben kendi kaderini tayin etmenin bir ilke olarak ancak uluslararası düzeyde kararlaştırılıp düzenlenmesine inanıyorum. Aksi halde Avrupa için durum çok tehlikeli olur çünkü bölünmelerin sonu gelmez. Eğer Avrupa'da sınırların sonsuz değişimi sürecine girersek çok büyük risklerle dolu bir döneme gireriz. Ben Abraham Lincoln'un gerçek hayranlarındanım. Lincoln tek tek devletlerin ayrılma arzularını değil, demokratik ve hukuksal biçimde ABD anayasasını izlemiştir. 1861'de anayasayı okuyuş ve yorumlayış biçimi, ayrı ayrı çözülmek yerine bir arada kalmanın herkese daha çok özgürlük getireceği ilkesine öncelik vermekti. Bugün Amerika'nın bu kadar başarılı biçimde var olması bundandır. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hemen sonra Başkan Bush'la Dışişleri Bakanı James Baker'ın tutumlarını bu yüzden anlıyor ve destekliyorum. Tedbirli davrandılar, Avrupa'yı parçalarının istendiği gibi oynatılabileceği bir yap-boz bulmacası olarak görmediler. Dikkatli olmak gerek dediler, bölünmelerle oynamayalım çünkü sınır değişiklikleri ve anlaşmazlıklar çıkabilir. NPQ, özgürlüğün en sağlam garantisi her bireyin yasa karşısında eşit haklara sahip olduğu federal bir anayasa değil midir? Avrupa açısından da yeni devletler halinde çoğalmak yerine Avrupa vatandaşlığı en iyi yol değil midir? González, bence Avrupa'daki her birey kendi ülkesinin vatandaşı olmanın yanı sıra yasa karşısında eşit haklarla bir vatandaşlığa daha kavuşmalı. Ama buna federal etiketi yapıştırmak çok sakıncalı bir iş olur. Örneğin İngilizler federalizm olursa kendi kurum ve kuruluşlarının ne olacağını soracaklardır. Adına ne derseniz deyin umurumda değil. Benim önem verdiğim özgürlüğün garantisi olarak taşıdığı pratik anlam. NPQ, birlik, anayasa, hukuk düzeninde bireysel haklar ama asla isteyen her etnik gruba kendi kaderini tayin etme hakkı vermemek. İspanyol yaklaşımı bu mu? Aynı şey yalnızca Sovyetler Birliği ya da Doğu ve Orta Avrupa için değil, Katalonya ve Bask bölgesi için de geçerli mi? González, İspanyol Anayasası ilk önce egemenliğin ulusal parlamentoya emanet edildiğini söylüyor. Ayrıca tüm insanlar için bireysel haklar tanıyor ama dille ve tarihle ilgili kültürel ayrılıkları da kabul ediyor. Bu nedenle anayasamız merkeziyetçi bir devlette direnmiyor, özerk toplumlar temeline dayalı bir devlet kurmuş oluyor. Katalonya'yı örnek alırsak kendi parlamentosuna, kendi hükümetine sahiptir. Kendine özgü uzmanlık alanları vardır. Ayrıca Madrid'le paylaştığı uzmanlık alanları da vardır. Bugünün oldukça karmaşık uluslararası durumunda insanlar genellikle temel ilkeleri unutma eğiliminde oluyor. Bana diyorlar ki kendi kaderini tayin etme hakkı olmaz diyorsun, ama mesele orada değil. Mesele kendi kaderini tayininin olup olmaması değil, mesele bunun sınırlarında. İspanya'da kendi kaderini tayin etmeyi anayasa sınırlamış. Eğer anayasayı değiştirmek isteyen varsa onu da güç kullanarak değil, anayasal biçimde değiştirmeleri gerekir. Eski Doğu bloku ülkelerinin çoğunda anayasalar zaten başlangıçta demokratik olarak oylanıp kabul edilmiş değildi. Önce onun olması gerek. Yugoslavya'ya gelince o ülke artık dönüş olmayan noktaya varmış. Şimdi tek yapabileceği yeni bir yapı kurmak, geriye dönüş yok. Hırvatistan kendi ülkesindeki Sırp azınlığı düşünmezse hiçbir zaman bir çözüm bulamayacak. Demek ki Sırplarla Hırvatlar arasında bazı şeylerin düzeltilmesi gerek. Hırvatlarla Hırvatlar ya da Sırplarla Sırplar arasındaki anlaşmalar işe yaramaz. Sırp kültürünün beşiği Kosova'dır ama şimdi orada yaşayan insanlar Arnavut'tur. Tüm iç savaşlarda olduğu gibi aslında bu saçma bir durumdur. Yugoslavya eskiden bir federasyondu. Belki de orası için çözüm önce ayrılıp sonra bir konfederasyon kurmak, aynı şeyi yeniden başlamaktır. Demek ki göz önünde bulundurmamız gereken şey, ister bağımsız cumhuriyetler olsunlar, ister konfederasyon ya da daha başka bir şey olsunlar, kendi kaderini tayin etmenin sınırlarını kendileri koymak zorundalar. Çünkü bu cumhuriyetlerin her birinde öyle çok azınlık var ki, birbirlerine soluk alma payı tanımak zorundalar. Bu arada Avrupa'nın da ne yaptığı konusunda son derece tedbirli olması gerekir. Yapılabilecek en kötü şey tarihteki etki bölgelerini hatırlamaya çalışmak, nerenin ne zaman kime ait olduğunu düşünmek, yeni devletleri o esaslara göre tanımak olur. Unutmayalım ki örneğin Çekoslovakya'daki komünizm 50 yıl sürmüştür. Ama Çekoslovakya'nın 1000 yıllık bir tarihi vardır. Demek ki 950 yıllık sarsıntıları ve değişiklikleri 50 yıllık komünizmle karşılaştırmak zorundayız. Avrupa'nın derin tarihinden nefret etmeyelim ama geçmişin anlaşmazlıklarını da kurcalamayalım. Kazan zaten kaynama noktasında. Avrupa'da hepimizin soğukkanlı, sakin ve bir arada olmamız gerekir. Almanya'nın ruhu, modern tabu. Hans-Jürgen Zayberberg. Filmci, dramaturg, denemeci ve eleştirmen Hans-Jürgen Zayberberg, Alman aydınlarının ve politikacılarının nefret etmekten çok hoşlandığı adamdır. Hitler, Almanya için bir film ve Pasifal en tanınmış filmleri arasındadır. MPQ editörü Marlin Berlin-Snell, Zayberberg'le 1993 yılında Münih'te yağmurlu bir öğle sonrasında buluşmuş, onunla Alman ruhu üzerine neo-Nazi gençlik çetelerinin yeniden ortaya çıkışıyla ilgili sohbet etmiştir. MPQ, çalışmalarınızın çoğu Alman ruhunu yüceltmeye, onun kaybedilmiş saflığına olan özleminizi seslendirmeye hasedilmiş. Sizce o ruhu çarpıtan ve kirleten bir tek Hitler değil, tüm aydınlanma projesi ayrıca ruhsuz, maddeci kültürün baştan çıkarma çabaları. Alman Zeitgeist'ının yani çağın tini uzun süreden beri yorumcusu olarak bugünkü Almanya'daki karanlık Rönesans'ı, Yahudi düşmanı ve yabancı düşmanı şiddeti nasıl açıklıyorsunuz? Zayberberg, önce size bir şey söyleyeyim. Hiçbir Alman bana böyle bir soru sormazdı. Benim bu konuda çok özel bir tutumum var. 25 yılı aşkın süredir Alman aydınları bana düşmanmışım gibi davrandı. Benim Alman kimliğindeki yalanlar dediğim şeyi duymak istemiyorlar. Bu gerçek bir sorun ve yalnız beni ilgilendiren bir şey değil. Almanların, özellikle de Alman aydınların genel eğiliminin simgesi, tarihimizin önemli yönlerini, siyasal, sanatsal ve kültürel yönlerini bastırmaktır. Bu bastırdıkları şeylerden çıka çıka çirkin sağcı sokak çeteleri çıkmıştır. MPQ, sizce bastırılan tam olarak nedir? Zayberberg, savaştan sonra aydınlar aydınlanma geleneğine, yürek yerine kafaya odaklanan hegemonyacı bir ırkçılığa sarıldılar. Ama Almanya'nın ruhu tıpkı Rusya'nın ruhu gibi çok özel ve çok farklıdır. Kültür ağaçlardaki ışıklardan, geceleri belli bir yerden gökyüzünün nasıl göründüğünden oluşur. Işıklarla gökyüzü burada her yerdekinden farklıdır. Dolayısıyla bizim bakış açımız, duygularımız da farklıdır. Ama savaş sonrası Almanya'sında biz bu benzersizliği bastırmak zorunluluğunu hissettik. Matematikte, fizikte, ticarette sivrilirken kendimizi güvende hissediyoruz. İnsanlarımız veriler ve rakamlar arasında materyalizm denen bu altın buzağının etrafında dans ederek doyuma ulaşıyor. Dipnot, altın buzağı, İbranilerin Exodus döneminde taptıkları put. Çok verimli ve çok metodik insanlarız ama ruh nerede? İşte bu benim sanatsal projem oldu, ruha odaklanmak. Çağdaş Alman tabusuna ve Alman kimliğinin bu yönünü baskı altında tutmanın çok negatif bir tepki doğurduğunu görüyorum. Geçmişte mantıksızlığı baskı altına almanın tehlikelerine karşı uyarıda bulunmuştum. Bugün Almanya'da aşırı sağcılık gerçekten de baskının sonucudur. Ama ben artık kullandığım terminolojiyi değiştirmek isterim. Bugün savaş sonrası aydın geleneğini tanımlamak için rasyonalizm sözünü kullanıyor olsam da bunun tersi mutlaka mantıksızlıktır demek istemiyorum. Akılla ruh arasındaki fark rasyonalizm ve mantıksızlık olarak tercüme edilemez. Bunun geçmişte Almanya'da sanatsal ve entelektüel biçimlenişi 19. yüzyıl materyalizmine karşı idealizmdi. Sokaklardaki sağcı ayaklanmalar sorununa gelince ben bunun bir tür savaş sonrası demokratik baskının sonucu olduğunu görüyorum. Bu gençler Almanya'nın yarasını temsil ediyor. Son derece bayağı, çirkin, bazen de yalnızca banal. Ama sonunda onlar savaş sonrası demokrasisinin bir fonksiyonu. Tarihte Erinyeler'de intikam tanrıçaları düşünceli davranmaz, hiç sevilmezdi. Demokratik baskı sözüyle ne demek istediğimi size bir örnekle açıklayayım. Son zamanlarda sağ kanat liderlerinden biri geç saatte televizyona çıktıktan sonra tüm ülke ayağa kalktı. Ona fikirlerini açıklaması için platform verilişine köpürdü. İri de ufaklı her gazetenin baş yazısında sağ görüşlere nasıl izin verilmemesi gerektiği anlatıldı. Adamın kurnaz konuştuğu ileri sürüldü. Şimdi de kamuoyu yoksa resmi medya görüşü mü demek gerekiyor, bu adamın da temsil ettiği fikirlerin de susturulması gerektiği kanısında. Ama yine de küçük Hitlerlerimize mikrofon vermemekle onları yok edemeyiz. Eğer insanlar bir Hitler istiyorsa buna kavuşmaları engellenemez. Aslında bu tür görüşlerin bastırılması şu anda kendilerini toplumun dışına itilmiş hissedenlere çok daha çekici gelebilir. Tarihsel açıdan Hitler beni çok ilgilendirir. Çünkü Alman halkının kalbinden çıkmıştır. Kalpsiz bir adam olduğu için bu olay Alman halkı için bir trajediye dönmüştür. Ama bunu bilmek sokaklardaki krizler konusunda bana yardımcı olmuyor. Demin sözünü ettiğim bir daha görüşlerini açıklamasına izin verilmeyecek olan aşırı sağcı adam ise halkın kalbinden çıkan biri değil. O demokratik baskının bir ürünü. Ne var ki böyle olması onun temsil ettiği tehdidi azaltmıyor. Bu çağ Almanya için yeni tehlikelerle dolu yeni bir çağ. Elbette yabancıların evlerini yakan aşırı uçlardan kaygılanmamız gerekir. Fazla yavaş ve fazla geç harekete geçen bir adalet sisteminden de kaygı duymamız gerekir. Ama savaş sonrası Alman yarasının bu belirtilerinin ötesine geçip nedenlerine de bakmak zorundayız. İnsanlar bugün neo-Nazi liderleri desteklediğinde mutlaka mesajı destekliyor değiller. Bu insanlar yaralı. Aşırı uçlardaki liderlerin Alman politikacılarına ve aydınlarına oranla kendi acılarını ve korkularını daha iyi temsil ettiğini görüyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse bence bu gençler aslında hiç kimsenin peşinden gitmeye istekli değiller. Onların hiçbir ideolojisi yok. Neo-Nazi de değiller, başka bir şey de değiller. Onlar yalnız yangın çıkarıyor. Şiddet onların anarşik ifade biçimi. Kendi kendimize bunlar neyi ifade ediyor diye sormalıyız. Nerede yanlış yapıldı? Siyasal liderlerimiz yasalarla, kararnamelerle o alevleri söndürmeye çalışabilirler. Birkaç küçük yangını söndürmeyi de başarabilirler. Ama kişisel ve tarihsel tecrübeyle biliyoruz ki mutsuzluğun dışa vurumlarını bastırmak akıllıca bir şey değildir. Burada bizim rehberimiz psikanaliz olmalıdır, Weimar olmalıdır. Her toplum kendi antitezini geliştirir, bazı devrim durumlarında da bu antitez bir anda sahneye çıkar. Bugün paranın bu kadar merkezi rol oynadığı toplumumuzda, Maliye Bakanımızın eskiden Savunma Bakanı'nın sahip olduğu güce sahip olduğu dönemde, paranın bu kadar inanılmaz güce sahip olduğu günlerde, ilginin paraya ve ticarete dönük olmadığı kesimlerde ortaya nelerin çıktığına da dikkat etsek çok iyi ederiz. Bugün genç kuşaklar arasında yaygınlaşan şeyin parayla zerre kadar ilgisi yoktur. Oy diye bir müzik yapıyorlar, dükkanlarda satışı yasak. Konserler veriyorlar, ilanları yasak. Para kazanmıyorlar, para harcamıyorlar. Yalnızca toplanıyorlar ve o topluluklar giderek genişliyor, genişliyor. Gerçek bir yeraltı dünyasının parçası onlar, Roma katakomplarındaki eski Hristiyanlar gibi. Alman medyası da çıldırıyor. Bu yeni akımın Hitler'le Himmler'in bileşiminden daha kötü olduğunu söylüyorlar. Ama Alman basını herhalde bu tür yazılarla aslında yabancı ülkelerdeki insanların hoşuna gitmek istiyor. MPQ, ama bu sizi de rahatsız etmiyor mu? Zyberberg, bir yara bu. Üstü örtülü tutulduğu için bunca yıl bastırılmış olduğu için artık enfekte olmuş, iltihabını topluma sızdırıyor. Ama bu başka bir şeye tepki, Alman halkının kalbinde biçimlenip dışarı fırlamış değil. MPQ, ama bu aşırı ırkçılık olgusunu sanki Almanya için sağlıklı bir şeymiş gibi tarif ediyorsunuz. Şimdi geçerli olan ruhsuz piyasa kültürüne sağlıklı bir tepkiymiş gibi. Cyberberg, hayır bu aşırılık beni de korkutuyor. Bu gençler kana susamış ve saldırgan. Televizyonda onların kliplerini gördüğümüzde yüzleri vahşi hayvanlar gibi. Ama varlar. Yeni Alman yeraltı dünyası onlar. Gerçekten de eski Hristiyanlar gibi altın buzağının karnındalar. Ayrıca benim sanatçı olarak rolüm yargılamak değil, neyin niçin olduğunu anlamak. Ülkemin bir derdi var. Belki de bu gençler Hitler'in kim olduğunu anlamıyor. Belki tarih bilmek istemiyorlar. Hitler'i yalnızca şok etkisi yaratmak için kullanıyorlar. Havada ne var da bu davranışı besliyor onu bilmek istiyorum. Nedeni yalnızca bu gençlerin yoksul ve işsiz olmasından kaynaklanamaz. Babalarına karşı, kapitalizme karşı ya da demokrasiye karşı şiddetli bir protesto da olamaz. Almanya'yı etkileyen bu hava Polonya'da, İtalya'da, Macaristan'da, Fransa'da, İskandinavya'da ve başka yerlerde de var. Bunda kısmen Yahudi düşmanlığı da söz konusu. Auschwitz sonrasında Yahudilerin tutumu ahlaki bir tutumdu. Zaman içinde değişip bir tür manevi hegemonya haline geldi. Ama her hegemonya biraz da tehlike içerir. Sonunda zayıf tarafta gücenik bir direnç yaratır. İnsanlar kendilerine manevi açıdan daha aşağı düzeyde olduklarının tekrar tekrar söylenmesinden hoşlanmazlar. Buna bir süre dayanırlar ama sonra bir an gelir çocuklar artık babalarının kefaretini ödemeyi sürdürmek istemez. Bunu reddederler. Avrupa kültürü de bu kırılma noktasına gelip dayanmıştır. Aydınlar değil tabii, onlar profesyoneldir, kendi dengelerini korurlar ama sokaklarda durum farklıdır. İsyan kafadan değil, mideden gelmektedir ve Avrupa'nın tüm ülkelerinde vardır. Erinye isyanıdır bu, çirkin, gaddar. Yunanlar mitolojik imgelerinde onları barbar olarak gösterirdi. Ama bunu bir kere söyledikten sonra Almanya'da bir tablonun daha var olduğunu işaret etmek gerekir. Çoğunluk. Onları televizyonda, gazetelerde görmek mümkün. Şok içindeler. Daha önce Almanya'da hiçbir zaman bunca çok insan yabancılara böyle bir desteği seslendirmemiş, kendini bu kadar yok saymamıştı. Almanya'da yabancılarla dayanışmalarını gözler önüne seriyorlar. Tıpkı geçen kış Rusya'da da Yugoslavlar için dünyada rastlanmamış kalabalıklar halinde yapıldığı gibi. Yangınları çıkaranlar çok farklı türde bir azınlık grubu.